Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine bir cuma günü de teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri sizlere aktarmak üzere Talha ile birlikteyiz ve teknoloji dünyasına dizüstü haberleriyle başlıyoruz. Oyuncu dizüstü bilgisayarı dendiğinde genelde hep büyük ekranlı, devasa, taşıması zor olan dizüstü bilgisayarlar aklımıza geliyor ama piyasada taşıması kolay olan oyuncu dizüstü bilgisayarları da var ve bunlar genelde 14 inç kategorisindeki cihazlar oluyorlar. MSI da yeni 14 inç kategorisinde Full HD ekrana sahip yeni oyuncu dizüstü bilgisayarın tanıtımını yaptı. 6QE Phantom isimli Full HD ekranda 14 inç bilgisayarın özelliklerine baktığımızda işlemci olarak 6700 HQ'nun kullanıldığını görüyoruz. Şu anda bir mobil platformda kullanabileceğin en iyi dizüstü bilgisayar işlemcisi. GPU tarafında da 970 mobile yer alıyor ki oynayamayacağın oyun yok daha genel olarak.
Evet, bizim de elimizde bulunan bir diğer MSI modelinde vardı. Performans sıkıntısı yaşamadan oynuyoruz ama ekranın küçük olması, gerçi bu tercih sonuçta.
Tercih,
daha büyük
evet.
Ekranlı olanlar da var ama ben herhalde böyle bir model tercih etmezdim.
256 GB SSD'si 1 TB belleğiyle $2000'lık bir fiyat belirlenmiş dizüstü bilgisayar. 16 GB'lık bellek falan var ama hani bunları söylemiyorum. Zaten onlar artık oyuncu dizüstü bilgisayarlarında standart haline geldi. 8 Doğru. bile yetiyor. Windows 10 yüklü olarak geliyor beraberinde. İyi bir makineye benziyor. Biraz kalın. Daha öncesini isterseniz ise bir sonraki haberim Razer'den. Razer'in aslında uzun bir zamandır oyuncu bilgisayarı dendiğinde herkesin böyle iştahla, büyük bir iştahla baktığı, büyük bir istekle baktığı Razer Blade isminde biliyorsun bir makinesi var.
Evet.
Makina en baba konfigürasyonunda 4K ekranında, dokunmatik ekranında 970 mobile ile beraber, yine o zaman 4770 işlemcisiyle beraber mobil bir platformu sana sunuyordu ve 2 kilo ağırlığa sahipti. Adaptörü bile özellikle küçücük dizayn edilmişti. Ve ölçülerine baktığımızda 17.9 mm kalınlığında bir kasaya sahip olduğunu görüyoruz. Var ya, alet böyle akıyor.
Tam işte mobil olarak yanında taşıyabileceğin, hem işini görüp hem de oyunun keyfine varabileceğin
varabileceğin bir makine gerçekten. Makine. Genel olarak hani makinenin haber konusu olmasının sebebi de Amerika'da satılan bir modeldi. Şimdi Avrupa'da da satışına başlanacakmış. Amerika'da $2000-$3000 arasında konfigürasyona göre değişen bir fiyatı vardı. Şimdi bir işte 3000... Tam olarak çözünürlüğünü de söyleyeyim de burada yanlış olmasın Talha. Cihazın 3200x1800 piksel QHD Plus ekranı, dokunmatik ve 970 mobile versiyonu, dokunmatik ekranı versiyonu 2 kilo ağırlığa sahip ve işte $3000'a kadar bir fiyatla satılıyordu. Full HD, dokunmatik olmayan bir panele sahip olan yine 970 mobile bir versiyonu daha da mevcut. Bu arada 4720 HQ işlemcisi, yanlış söyledik biraz evvel, 4770 dedik. Bu modelde işte $2000 seviyesinden başlıyor. Satın alabiliyorsun SSD belleğiyle falan. Ve diyorum ya, bence tam bir editör makinesi. Özellikle yüksek çözünürlükteki panel video işlerken falan inanılmaz işimizi görür. Umarım test için de gelir. Bir görme şansını
ya
yaşarız.
Ben böyle bir cihaz da almayı düşünüyorum. Açıkçası artık masaüstü.
Ama 14 inç ekran tabii. Sana birazcık küçük
bu da
gelebilir.
Küçük,
evet.
Ya, küçük
Çünkü zaman. Bu taşıması
daha,
kolay bir makine.
Ya daha böyle biraz büyük olmasını beklerim açıkçası ekran olarak. Çünkü oyunda oynuyoruz nihayetinde. Detaylara daha fazla nail olmak istiyoruz. Ama bir yandan da şey var. Shooter oyunlarında ekran ne kadar küçük olursa o kadar iyi oynadığımı fark ettim ben. Büyük ekran olduğu zaman hani televizyon
alıyor,
başına geçtiğimde mesela Halo 5'i ben televizyonda iyi oynayamıyorum. Ne zaman ki monitörün başına geçiyorum orada döktürüyorum.
Zaten
yani orada gerçekten bir farklılık var. Özellikle shooter oyunlarından
evet,
bahsediyorum.
Ben kendim için söyleyeyim Talha. 27 inç ötesindeki monitörlerde ben de çok zorlanıyorum.
Yani
bütün konsantrasyonum dağılıyor.
Bireysel oyun oynuyorsundur. Hikaye moduna sahip bir oyun oynuyorsundur. Oradaki sinematik sunumu kaçırmamak için tabii ki devasa ekranda oynarsın ama rekabetçi yapıdaki oyunlarda muhakkak küçük ekran daha ön plana çıkıyor diye düşünüyorum.
Tabii ben. 14 inçinde dediğim gibi taşıması çok kolay. Evinizde ayrıca monitöre bağlayarak da orada tam performansla yararlanabilirsiniz. Daha büyük ekran aktarman mümkün tabii ki. Razer Blade umarım teste gelir. O cihazı bir dokunmak görmek
gelsin,
istiyorum.
Gelsin. Ben de böyle hafta sonu mesela bir yerlere giderken yanımda bir
değil mi?
Götüreyim.
Mesela bir
kayınbabamla gideceğim bu
falan.
Hafta sonu. Oyunu oynayamayacağım Mesut'cum. Konsolu götürecek halimiz yok. Böyle bir cihazım olsa atar çantaya götürürüm.
Gerçekten
de yani isterim böyle bir şeyi. Deyip bu kadar para döküp bir oyuncu bilgisayarı alsanız dahi bazı oynayamayacağınız oyunlar var. Ki bunlardan bir tanesi Uncharted 4. Uncharted 4 2016 yılı içerisinde PlayStation 4'ün en merakla beklenen oyunlarından birisi. Ve Uncharted Collection sahipleri arkadaşlar bu oyuna şu anda beta aşamasında multiplayer beta aşamasında olan multiplayer moduna girebiliyorlar. Oynanış videoları da yayınlandı. Bunlar yavaş yavaş internetteki yerini almaya başladı. Mesut zaten daha önce Fransa'daki etkinlikte
evet,
oynamış. Görsel olarak beğenmemişti. Hakikaten zaten ilk gelen yorumlarda herkesin söylediği şey de bu oyun.
Yok, ben işten anlamıyorum şimdi. Onu bizim oradaki fanatik arkadaşlardan dinlemek istiyorum Talha. Çünkü hep bana her oyunun bu ana konusunda Mesut ne anlar, ne bilir ki falan demişler. Ben oynamışım. Adam videoları izlemiş ama benden daha fazla bilgiye sahip.
Ya oyun görsel olarak hakikaten beklentileri karşılayabilmiş mi derseniz, benim açımdan beklentileri karşılamış bir oyun. Şundan dolayı oyun 60 FPS'yi çok güzel bir şekilde yakalamış ve oyunun akıcı bir oynanış mekaniği olduğunu düşünürsek, işte halat atıp zıplıyorsun, oradan oraya geçiyorsun, çok hızlı hareket ediyorsun. Ya bu, bunun için bence hani 1080 900p 60 FPS'de çalışıyor bu oyun arkadaşlar arada. Benim için akıcı olması oyunun çok daha önemli.
Öyle de yani grafikler sadece çözünürlük kısmında yakalanamamış değil ki. Oyun genel olarak grafiksel olarak Uncharted 3'ün HD Mastered Graphics tarzında bir şey duruyor. Yani ben orada onu çözemedim.
Ya
yani PlayStation 4'lük bir şey göremedim tamamen
ama
o tarafta.
Ama multiplayer bazlı oyunlarda gerçi yani şimdi Killzone Shadow of All'un da multiplayer modu vardı. Orada yine biraz hissediyordum. Multiplayer moduna girdiğin zaman Halo 5'te de var bu. Hikaye modu çok çok güzel. Multiplayer moduna girdiğinde hele Big Team Battle'lara girdiğinde harita o kadar kötü duruyor ki bir önceki nesile aitmiş gibi kaldı ki Halo 4'te adamlar çok müthiş iş çıkartmışlardı. Multiplayer kısmına geçtiği zaman oyunlarda böyle bir performans düşüşü, böyle bir grafiksel düşüş yaşanıyor. Ama ben multiplayer modunda eğlenceli bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Benim gerçekten çok hoşuma gitti.
Evet, keyifli. İnşallah her şeyi çok hızlı yapabiliyorsun. Oynarım. Geçiş çok, yapabiliyorsun.
Bakalım biz de şey yaparız. En kısa sürede dahil oluruz deyip. Evet. Buradan aslında topu sana atacağım bir haber daha var. Sony... Tabii bunu kendi direkt söylemedi ama SDK'larda yapılan güncelleme ile birlikte ortaya çıkan bir güncelleme söz konusu.
PlayStation 4'ün
mimarisinde. Aynen öyle. GPU'dan CPU'dan ziyade GPU'ya yüklenen bir mimarisi var PlayStation 4'ün. Ama yapılan bu güncelleme ile birlikte artık CPU'yu oyun geliştiricilerine daha fazla açıyorlar. Oyun performansında da artış olacağı söyleniyor. Mevcut oyunlarda olmayacak tabii ki bu. Mevcut oyunların bu performans artışından yararlanabilmesi için
güncelleme
yapımcı ekmeğin güncelleme yapması lazım ki
onda.
Adamlar zaten çok
satacağını
satmış, alacağını almış. O saatten sonra bir güncelleme gelse ne olur? Yeni evet. Müşteriler kazanacağını düşünmem. Ha, mevcut müşterilerini memnun ederdi ama bu performans artışının da ne kadar hani etkin bir şekilde konsola etkileyeceği gelecek günlerden önce çıkacak. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Şey bilmiyorum tabii. Yani teknik anlamda bir onu grafik şeyle oyun geliştiricisiyle konuşmak lazım. Acaba bir çekirdeğin eksik olması grafiksel manada mı oyunların daha kötü olmasına neden oluyordu, yoksa fizik efektleri ve benzeri etkileşim konusunda mı daha kötü olmasına neden
oluyordu? Frame oranlarından falan bahsediliyor. Bazı oyunlarda şu anda maalesef adı aklıma gelmiyor ama hani Xbox One'da performans olarak frame oranlarında daha başarılı ki teknik açıdan PlayStation 4'ün daha üstün olduğunu düşünürsek bu işte açılımın ilerleyen dönemlerde bu aradaki hengamenin de ortadan kalkmasına sebep olacağı söyleniyor.
Ya inşallah yapar. Şimdi Xbox'ta diyorsun hani daha başarılı ama Xbox'ta çözünürlük daha düşük.
Ya tabii ki.
Yani öyle bir durum söz konusu. Daha başarılı olmasının sebebi belki de ikisini aynı çözünürlükte çalıştırmaları lazım.
Biri 900p, biri her zaman 1080p. Kaldı ki Shivalry Medieval Warfare'de bir oyun vardı. 2012'de çıkmış. 1080p 60 FPS'de PlayStation 4'te çalışacakmış. 2012'de çıkmış oyun. Xbox One'da 30 FPS'de çalışıyor. Orada da 1080p.
Evet, orada işte güçten kaynaklı bir şey var ama demek ki her zaman da kağıt üstündeki gücü programcılar tam olarak aktaramayabiliyorlar diğer
tarafa.
Tabii ki. Bilmiyorum yani hep beraber göreceğiz ne kadar işe yarayacağını ama biz hep söylüyoruz şu anki konsolların gücü gerek yani günümüz şartları için çok düşük. İnanılmaz düşükler. Hı hı. Zaten işte 8 çekirdeği aktif eder sonra ne bileyim başka bir şey yapar bilmem ne diyeceğiz ama bu konsolun ömrü kısa olacak.
Hatırlarsan daha önce de Kinect'i çıkararak Microsoft 7. çekirdeği böyle yapımcıların beğenisine sunmuştu. İşte işletim sisteminden kısıp biraz daha oyun yapımcılarının şeyine bırakmıştı, ellerine bırakmıştı. Burada da yine işletim sisteminden birazcık feragat edip oyun yapımcılarına sunulan bir şey var.
Ya ben oyun yapımcısına ne sunuyorlarsa sunsunlar da oyun çıksın aletlere, oyun yok betala. Yani, Uncharted dediğin oyunun betası diyor adam 2016 diyor. Uncharted diye millet bir seneyi yedi bitirdi be
tabii
PlayStation
2-3 4'te. Tabii 3. senesinde şu anda yeni nesil konsollar yani. Ve ya, bence oynanacak oyunlar var. Ben en azından Xbox One sahibi olarak memnunum. Hani Rise of Tomb Raider, Halo 5 bunlar beni götürüyor. Daha önce evet. Forza
Rise of Tomb Raider'ı da geçen hafta bitirdim işte.
Güzel oyun.
Çok güzel oyun be.
Darısı Uncharted.
Bitirene kadar hiç sıkılmadım. Öyle bir özelliği
var. Sıkıcı değil. Oyun gerçekten keyifli olduğunu düşünüyorum ben. Umarız bu yapılan güncelleme ile birlikte tabii ki de çok devasa performans artışları olacağını düşünmüyorum ama genel itibariyle bazı sıkıntı yaşayan oyunların da bu şekilde sıkıntılarını çare
evet, olacak. Sony artık yani çekirdek mi açıyor? Başka bir şey takla mı attırıyor konsola bilmem ne mi yapıyor ama oyun getirsin oyun. Yani konsolda oyun yok.
Ya
Xbox One öyle ya da böyle oyun konusu daha başarılı yani, oldu.
Kesinlikle ama mesela Until Dawn'dır, Order 1886'dır bu tarz oyunları var.
Çerezlik oynar. Ya Order 1886 Allah aşkına.
Ben sana şey söyleyeceğim yok.
Şu konsol sahibi olmayan bir adam şey der mi? Keşke konsolum olsaydı da bu oyunu oynasaydım.
Ya biz dün bunu tartıştık aslında. Sony burada biraz şey yapıyor. Nasıl diyeyim? Daha geniş çehreye yarıyor. Daha önce oyun oynamamış insanlara, daha önce eline kontrolcü almamış insanlara gel bak korkma bu tarzda oyunlar da var diye düşünüyorum. Mesela doğrudur 1886 bana soracak olursan Gears of War gibi bir oyun olmalıydı. Ama tabii ki daha yüzeysel kalan bir oyun. Görsel olarak çok başarılı.
Sony burada PlayStation'ın çakallığını devam ettiriyor. Konsol güzel konsol anlıyorum ama oyunların hepsinde vaat ettiğinin hiçbirini veremedi. Bak Order'ı tanıtırken nasıldı? Heyecanla bekliyordu bütün PlayStation 4 oyuncuları.
Ben ama de, söyledim.
Ben
çok
de
söyledim
ben abi. İnanılmaz bir heyecanla bekliyorduk. İlk yıllar bir çıktı. Yok ya böyle olmaz falan diye yine heyecanla bekliyorum. Sonra oyun bir çıktı nasıl çıktı? Olmasa da olur. Yani PlayStation 4 aleminde oyunu çıkarttık kimse demez ki ya böyle bir oyun vardı ne oldu falan demez. Drive Club millet deli gibi heyecanla bekliyordu. Öyle bir sürüncemeden sonra çıktı ki yani lanet olsun dedi insanlar. Anlatabiliyor muyum?
Görsel olarak sonradan gayet güzel güncellemeler yaptılar. Drive Club çok güzel hale geldi ama ben mesela...
O bir ne kadar büyük bir süreçten geçti de geldi yani. Şimdi, konsolun çıkışından beri gördüğümüz bir oyundu.
Ya Battlefield 4 için de zamanında bunu söyledik. Bir ilk çıkışta güzel bir şey yakalarsa o şekilde gidiyor. Evet. Yoksa oyuncu kaybediyor. Topluluk oluşturması çok önemliydi mesela Drive Club'ın. Drive Club adı üstünde işte oyuncular bir araya gelecek bir topluluk oluşacaktı falan.
Bir de PSN Plus'ta işte PSN Plus sahipleri alıp oynayabilecek falan filan ya da onu bile sonuna kadar bekletip verebildiler biliyorsun.
Aynen öyle. Bir tarafta performans sıkıntıları ama başarılı oyunlar sunan.
Evet öyle.
Diğer tarafta performans olarak başarılı ama halen tam olarak yeterli oyuna sahip olmayan bir
ya,
şey var.
Konsolda. Komik tarafı Titanfall konsola özel bir oyun değildi ama PlayStation 4'te olmaması bile bence bir eksiklikti. Tamam bak oyunun hakkı yendi biraz.
Bence yani.
Seven oldu sevmeyen oldu ama ben Xbox One'da oynuyordum yine onu. Ya, çok keyifliydi.
Şey var mesela bir önceki nesile baktığımız zaman Xbox 360'ın başlangıç dönemleri de böyleydi aslında. Arkadaşlar hatırlayacaklardır. Mass Effect ilk oyunu Xbox 360 özeldi. Bioshock 1 sene, 1,5 sene Xbox 360 özel kaldı. Şimdi bakıyoruz Rise of Tomb Raider 1 sene yine Xbox One'a özel. Ve bu oyunlar o dönem bir belli bir popülaritesi var. Sindirilip gidiyor. Yani millet Bioshock'ı PlayStation 3'e çıktığında konuşmadı.
Konuşmadı evet.
Herkes zamanında PC ve Xbox 360'da
konuştu. Şimdi biz Tomb Raider büyük avantaj sağlamayabilir. Bir senelik özellik çok fazla değil falan dedik ama bir tane adam bitiriyor. 50 tane videosu yayınlanıyor. Oyun içi videoları çıkıyor.
Ya, tabii
her şey suyunu çıkartıyorlar. Ondan sonra sen alsan ne olur?
Tabii her şeyin bu kadar çabuk tüketildiği bir zamanda bir sene az buz bir zaman değil tabii ki.
Gerçi oyunun grafikleri gelecek seneyi de kurtarır bence.
Tamam. Kurtarır. Belki de 1080p 60 fps'de oynar. Değil PlayStation mi? 4 sahibi evet, öyle bir güzellik olur.
Amazon teslimatlarda biliyorsunuz dronlardan yararlanacak haberleri bayağıdır bir çıkıyor. Drone'la teslimat yapacaklar. İşte yarım saatte aldığın ürün kapına kadar gelip drone tarafından bırakılacak vesaire. İlk videoları da Amazon yayınlamıştı. Sonra burada hepsiburada.com'da falan da böyle bazı çok affedersiniz çakma videolar gördük yapacaklar falan filan diye ama bunlar ucuz işte viral şeylerin ötesinde değiller çalışmaların. Yani söylemek lazım bunu. Amazon yeni drone'unu tanıttı ve bu konuda gerçekten çok ciddi adımlar attığını, bu işte gerçekten çalıştığını net bir şekilde ortaya koydu. Yeni drone modeli şu ana kadar gördüğümüz diğer drone'lardan farklı olarak hibrit bir yapıya sahip. Aslında daha çok Google'ın drone'unu andırıyor. Çünkü dikine kalkış yapıp ondan sonra yatay modda uçabilmesi, daha hızlı gidebilmesi adına ek pervanelere de sahip. Yani bir helikopter gibi kalkıp bir uçak gibi gidiyor aslında havada. Görüntüsü ise bana F1 araçlarını anımsattı. Görünüş olarak gerçekten çok fantastik bir görünüşü var. Ve konuş yapacağı yeri de kullanıcının belirliyor olması, paketi nasıl teslim alacağını senin seçiyor olman da bir avantaj olmuş. Şöyle yapıyorsun Taha, siparişi geçiyorsun. Sonra Prime müşterilerinin bir şeyi var. Havuz. Tableti var. O tableti koyuyorsun bahçene. Gökyüzünden uçarken o tableti görüyor. Ona konuşunu yapıyor. Ürünü bırakıyor. Kalkıp gidiyor ondan sonra.
Son derece başarılı bir uygulama.
Evet, gerçekten başarılı bir uygulama. Yarım saat işte.
Şey de var mesela... Ben evde değilim, şimdi eve gelse, gelmese, evde kimse olmasa kim alır gibisinden.
Yani bahçene bıraktırıyorsun.
Bulunduğun noktaya da geliyorsa, mesela tableti taşıdığımız her yere geliyorsa, bizi takip ediyorsa kargomuz
tablet
çok çok
dediğin daha... de şey ya, bir plaka aslında.
Tamam ya şey, helikopterlerin...
Sen konumunu söylüyorsun, konumunu söylüyorsun, oraya getiriyor yakını
yani
depodan kalkabiliyorsa.
Yani konum attığın her yere geliyor
evet.
Kısacası.
O güzel bir olay.
Son derece başarılı.
İşte apartmanda yaşayan insanlar da otoparka falan konduracaklar artık. Yapacak bir şey yok geldiği zamanlarda. Güzel bir video olmuş, umarız... Şimdi yapacağımız haberdeki gibi sonuçlara neden olmazlar. Şimdi yerli yersiz artık herkes drone satıyor. Drone dediğimiz şey kendi kendine aslında havada kalabilen, yapay zekası birazcık gelişmiş, sensörleri çalışan aletler ama quadcopter dediğimiz kullanıcının uçurduğu birçok şeyi,
oyuncak helikopterlerden
hallice cihazı artık piyasada görüyoruz. Ne yapıyorsunuz? Bunu kaldırıyorsunuz, bunu uçuruyorsunuz. İşte BBC'nin haber yaptığı bir olayda 18 yaşında bir çocuğun gözünü çıkartmış bir drone kullanıcısı. Ha. Evet. Quadcopter'in kontrolünü kaybetmiş. O da pervanesiyle küçük çocuğun gözüne çarpmış ve gözü çıkmış 18 yaşında daha bir gözünü kaybetmiş çocukcağız. Ve
18 aylık mı?
18 aylık pardon 18 yaşında diyorum çok affedersiniz. 18 aylık bir bebeğin gözünü çıkartmış. Yani şimdi birçok operasyondan geçmesi gerekiyormuş çocuğun ki oraya protez bir göz takılabilsin. Ya kendi çocuğum da var ya.
E tabii canım. Empati kurunca daha yani, iyi anlıyorsun durumu.
Sonra da ailesiyle babaannesiyle röportaj yapılmış. Babaannesi demiş ki ya demiş bunlar oyuncak diye satılıyor ama ne kadar tehlikeliler. Yani bu benim çocuğumun başına geldi, torunumun başına geldi ama hepsinin başına gelebilir. Bunun bir standarda şeye bağlanması lazım. Toys R Us'ta bile şey satılıyor demiş oyuncak mağazasında, bebek oyuncak mağazasında. Hani quadcopterler satılıyor, pervaneleri sert dönüyor. Bunun bir şekilde demiş önüne geçilmesi lazım başkaları zarar görmesin diye. Şimdi arkadaşlar görmüşsünüzdür sağda solda profesyonel ekipman taşıyanlar 10-15 kilo yükle havalanıyor. O başına düşse öldürür zaten. O gözünü gözünü de çıkartmaz. Gerçekten bu drone işi şeyden çıktı artık. Kontrolden çıktı, zamanadan çıktı. İnsanların bu şekilde ortalık yerde uçurmasının yasaklanması lazım. Bir parkta otururken de benim çocuğumun başına çok rahat gelir. Benim de başıma gelebilir. Yani o çocuğun gözüne denk gelmiş, benim de gözüme denk gelse onu da çıkartacak zaten pervane.
Yani hele hele neyse hadi şeyi söylemeyeyim de sonra sıkıntı oluyor. Bizim gibi memleket deyince insanlara hemen hep kötülüyorsunuz değil mi? Ama haybeye insanların öldüğü, rastgele bir şeyler olup...
Ya her yerde yerlerde... bir şey var işte. Al bu da İngiltere'de olmuş be tava.
Yok şunu demek istiyorum. Alternatif olarak bunun gibi şeyler de dahil olunca olaya kazaların artmasını sağlayacak. Yani daha fazla kaza olacak bununla birlikte.
Ya şimdi çocuğun gözünü çıkartmış cezası ne olacak?
Ya büyük ihtimalle o vicdan azabı da çekiyordur adam ama orada bir işte kontrol
ben,
var.
İstekli yani ben fotoğrafı görünce kendimi kaybettim. Adam kimdi neler yaşamıştır yani, şimdi. Yani vicdan sahibi birisi ise zaten.
Onun tarafından da bir evet. Sıkıntı vardır diye.
Bilmiyorum şimdi. Ama tehlikeli arkadaşlar. Bunları oyuncak olarak görmemek lazım demek ki.
Şey de var mesela New York'ta hatırlarsan bu tekerlekli şeyler var. Üzerine binip gidilen skuter
evet,
tarzı.
Onlar da
onlar yasaklanmıştı mesela. Bunun sebebi de işte bu tarzda. Bazı teknolojik cihazların herkese... Ve topluma açık yerlerde kullanılmaması gerektiğini bir kez daha bize gösteriyor aslında.
Evet gerçekten siz de kullanırken dikkatli olun.
Evet buradan geçelim oyun dünyasından haberlere. Geçtiğimiz hafta Escape from Tarkov isimli Rus yapımı bir MMO oyununun oynanış videosuyla karşılaştık arkadaşlar. 6 dakikalık ve pre-alpha olduğu iddia edilen oynanış görüntüleri son derece cezbediciydi. Görsel olarak, atmosfer olarak oyun muhteşem duruyordu sesleriyle birlikte. Fallout, Metro 2033 gibi oyunların atmosferi daha doğrusu postapokaliptik bir diyara sahipmiş gibiydi ki gerek Rusya olsun gerekse diğer İskandinav ülkeleri olsun Finlandiya gibi ülkeler. Buradan gelen oyunlarda genellikle böyle bir hüzünlü hava vardır. Böyle bir terk edilmişlik, dünyanın mahvolmuşluğu.
Onların ruh hali öyle
bir
ama.
Bir melankolik havası vardır. Bu oyunun da öyle bir havası var ama her ne kadar oyuncuları çok heyecanlandırsa da oyunla ilgili detaylar çok cezbedici olsa da ben bu pre-alpha oynanış videosunun tamamen asparagas olduğuna inanıyorum. Çünkü bugün Ubisoft, EA gibi firmalar çok rahatlıkla yalan söylüyorken Division örneği gibi veya diğer arttırabileceğimiz pek çok oyundaki örnek gibi Rainbow Six Siege'de buna dahil edebiliriz. E3 2014 videosunu açıp bakın arkadaşlar. Alakası. Rainbow Six Siege'in nasıl bir sunumu var? Bugün Rainbow Six Siege'in nasıl bir sunumu var? Tamam oyun yine başarılı, gerilim atmosferini sunmayı biliyor. Çok güzel bir FPS oyunu ama... Oradaki sunumla buradaki sunumun alakası yok. Yani şu anda siz de görüntüleri görüyorsunuz. Oyunun hakikaten çok harika bir şeyi var. Sunumu var Mesut. Ama ben bunun asparagas olduğunu inanıyorum. İnşallah asparagas çıkmaz. Benim şu söylediklerim bana yedirtir. Oyun hakikaten daha pre-alpha aşamasında bu kadar akıcı. Görsel performans sıkıntısı yaşamayan, üst düzey görüntülere sahip olan. İşte herhangi bir şekilde bug'la karşılaştırmadığımız bir oyun olur ama bugün erken erişimde çıkan oyunları da görüyoruz. Pre-alpha
evet, doğru.
Aşamasında. Ya tangur tungur giden, oyundan atan, performans sıkıntıları yaşayan, oyunculara vaat ettiği şeyleri veremeyen, seneye vereceğiz, bir dahaki güncellemede gelecek diyen pek çok oyun var. Üzerinde çalışan ciddi bir ekip varmış ama dediğim gibi ben büyük firmaların bile yapamadığı noktada ismi bilinmedik Rus bir ekibin çıkıp da böyle bir şey yapmasını pek şey bulmuyorum ya. Hani gerçekçi bulmuyorum açıkçası bana biraz asparagas geldi.
Şimdi Rus deyince aklıma başka Rus olayları geldi ya. Bizim uçak de Ruslarla uçak dişpesi falan filan var. Şu ara Ruslar bir taarruz halindeler. Bakalım hayırlısı diyelim. Bir evet. Şey demeyeyim yani o tarafta.
Buradan ben diğer oynanış videosuna geçeceğim. Far Cry Primal'da arkadaşlar. Biliyorsunuz Ubisoft'un Far Cry 4'ten sonra birazcık sessiz sedasız duyurduğu böyle bir E3'e Gamescom'a saklamayıp da spin-off tarzı olduğunu da belli ettiği aslında bir duyuruyla karşımıza çıkmıştı. Hatta Gökhan da İngiltere'ye bu oyunu oynamak için denemeye gitti. Büyük ihtimalle onunla ilgili de çalışmalarımız, videolarımız, içeriklerimiz sizlerin karşısında olacak. Yeni oynanış videosu, daha doğrusu ilk oynanış videosu yılın oyunları ödülünde yayınlandı arkadaşlar. Oyunun en öne çıkan detayı hiç kuşkusuz İşte ilkel çağda yaşıyor olmamıza rağmen işte mızrak, ok bunlar zaten olması gereken şeyler. Hayvanlara hakimiyet kurabiliyor olmamız, hayvanları eğitip onları bizim yandaşımız haline getirebiliyor olmamız son derece çekici hale getirmiş oyunu. Onun dışında beni cezbeden bir şey yok. İşte aslanınızı, kaplanınızı eğitiyorsunuz, baykuşunuzu üflüyorsunuz, peşinizden geliyor. Biraz Pokemon bari. Orada işte mamutları kapıştırıyorsun, kaplanları kapıştırıyorsun. Değişik bir atmosfer
ya,
olmuş.
Çeşit işte de yani öyle koşup gideceğim bir oyun
sana
değil.
Sana bir
gibi.
Şey sorayım, söyleyeyim mi? Abi bu neye benziyor biliyor musun? Far Cry 3'e Blood Dragon diye bir retro şey yaptılar adamlar.
Evet.
Ve son derece tuttu. 20 dolardan 30 dolardan falan sattılar oyunu. Baktılar ki bunlar gidiyor. Yine bir spin-off yaptılar. Bunu expansion pack olarak getirebilirlerdi Far Cry 4'e. Ama büyük ihtimalle biraz daha böyle süsleyip püsleyip 60 dolardan insanlara satacaklar diye düşünüyorum ben.
Bir de zaten şimdi oradaki fili mamuta döndürmek, kaplanı da buradaki işte şey kaplana döndürmek, o eski çağlarda kaplanı çok zor olmasa
ya
gerek.
Far Cry 3'ten adam cyberpunk diyorum yani robotlar, 80'ler temasına dönmüş böyle bir çok siber evet. Bir atmosfere sokuyorken bunu da rahatlıkla
çok
yaparlar.
Rahat yaparlar. Kullanıcılar karar verecektir şimdi. Far Cry 4 keyifli bir oyun.
3 de öyleydi. 4 de yani aynısı gibiydi aslında.
Genel olarak grafiksel olarak da başarılı bir oyundu. Benim oynarken de sevdiğim bir oyun oldu. Eğer ondan çok keyif aldıysanız, daha farklı bir hava istiyorsanız, aynı oynanış dinamiklerini sunan, daha farklı özelliklerle bezlenmiş, daha çok fonksiyon yer içeren bir oyunda karşınızda olacak.
Ama bu oyunun hakkı yani şimdi sence 60 dolar
çıkar mı? Bu DLC olması gereken bir şey.
Expansion pek bilemedim yani. Bak, tamam, genişleme paketi olarak satsalar eyvallah ama bildiğin her sene çıkacak oyunlar listesine dahil olan bir oyun işte. Counter Strike, Assassin's Creed, Far Cry'a da artık her sene çıkacak.
Evet, bir tane
ben
böyle
sana
şey
söyleyeyim.
Edecekler.
Yeni oyununu duyururlar E3'te. Seneye bir tane daha Far Cry çıkar. O da Far Cry 5. İşte ne bileyim Japonya'ya falan filan gidersin.
Neyse artık. Diyecek bir şey yok. Oyun dünyasında çünkü yavaş yavaş kendini tekrarlamaya başladı firmalar.
E tabi.
Yeni isimler çok zor görüyoruz.
Yeni IP'ler çünkü riskli. Adam hani yeni bir IP yapacak, koyacak piyasaya, satılmayacak.
The Last of Us'ı bile ne diyorlar? Vazgeçecektik, geçmeyecektik, çok düşündük.
Çok düşündük. Evet. Tabii ki canım bunların getirisini de düşünmek lazım. Ticari açıdan da ele
tabii
almak lazım.
Tabii ki canım. Adamlar deli gibi para harcıyorlar. Sonra bakıyor, oturuyor şöyle bir piyasaya bakıyor. Adam free to play kart oyunu yapmış. Adamın tüm emeğinin onda birini harcayıp kazandığın 50 katını kazanıyor ayda.
Abi onu geçtim şeyi düşün yani. Hani Hearthstone'da bir tarafa şeyler var böyle işte Kate Upton'un oynadığı daha önce de bunu eksibilerde etmiştik. Reklamının da olduğu mobil oyunlar var.
Senin günlük aklında o kalmış.
Getirisi Kate Upton ama çok vurucu bir karakter. Daha sonra onlar değiştirdiler.
Bir de
değiştirdiler.
Arnold abimizin oynadığı falan ben de oradan Facebook'ta şu an fazlaca görüyorsun ya reklamlarını.
Evet Arnold abimizin de oynadığı var. Ama bunların getirisi günlük 2-3 milyon dolar olunca adam düşünüyor oturup da ben diyor büyük bütçeli oyun
ne
yapıyorum.
Diyor
kaç
ya.
Kişiye ulaşıyorum.
Konami gibi hemen diyor Hideo yaz.
Onunla ilgili de haberim var Mesut. Videoyu yine sallamışlar bir yerden. Ayıp etmişler tabii ki biz
evet,
burada gülüyoruz ama.
Gitsin. Corsair'e geçelim. Şimdi Corsair dediğimizde aklımıza birçok şey gelebiliyor. Güç kaynağından tutun soğutma ürünlerine, belleklere kadar firma başarılı ürünlere sahip. SSD'ler keza yine öyle. Şimdi tanıtacağımız ürün bir su soğutma. Son dönemde zaten Corsair dendiğinde birçok böyle soğutucu meraklısının aklına hemen o hazır soğutma kitleri geliyor. Başarılı ürünleri vardı. Arkadaşlar mini ATX sistemler moda oldu. İşte oturma odanıza koyacağınız küçük kasalar yapayım bilmem ne yapayım ama bunların içine kallavi bir soğutma sokacağım dediğinizde kırk takla atıyorsun. Her kasaya da uymayabiliyor. Şimdi Corsair bunlar için çok pratik. Her şeyin iç içe olduğu. Bilgisayarı böyle oturttuğun anda radyatörün falan içinde oturduğu. Böyle bir soğutma soğutucu sistemi tasarlamış. Özellikle düşük profilli kasalarda rahatlıkla kullanabileceğiniz ki kendi kasalarıyla da uyumlu. Mesela burada uyumlu olduğu kasalarda Obsidian 250D serisi, Carbine Air 240 serisi, Grafit serisi 380T kasalar, H5SF kasası ve Corsair'in yakın zamanda piyasaya süreceğini duyurdu Bulldog isimli kasasında bu soğutucuyu kullanabilecekmişiz. Benim çok hoşuma gitti görüntü olarak. Şu anda resimlerini sizler de görüyorsunuz. Alacaksınız, hava soğutma takıyormuş gibi takacaksınız. Amerika fiyatı da 80 dolarmış. Bir su soğutucuya sahip olacaksınız ki küçük kasalarda su soğutma sistemleri hava soğutmaya karşı daha verimli çalışıyorlar. En azından kasa içindeki akıştan daha rahat yararlanabiliyorsunuz. Aynı zamanda son günlerde moda olan bir konu da çoklu monitör kullanımı. Çoklu monitörlerde ne yapıyorlar? 3 tane monitör yan yana diziyorlar tahta. Oyunu bir geniş seriyorsun. FPS oyunlarına değil özellikle araba yarışlarına nasıl oluyor?
Infinity mi vardı? Öyle bir
evet,
teknoloji
işte,
vardı değil
evet,
mi?
Infinity olarak geçiyordu. 3D Vision falan olarak isimlendirilen işte 3 boyut teknolojileri
işte,
vardı.
Uçak oyunlarında, araba yarışlarında.
Fantastik.
Son derece şey güzel.
Evet ama oradaki en büyük engel bu ekranların çerçeveleri oluyor. Çok çirkin duruyor kalın çerçeveleri monitörlere ayrı sahipseniz.
Ayrı ayrı diğerlerden evet. geliyormuşçasına.
Şimdi Asus tarafında çerçevesiz diyebileceğimiz 2K çözünürlükte 25 inç bir monitör duyuruldu. Eğer bu bir sistem kuracaksanız ilginizi çekebilir diye düşünüyorum. 2560x1440W QHD çözünürlüğe sahip olan monitörde AHE IPS teknolojisi kullanılıyor ki görüş açıları bakımından, renk oluşturması bakımından güçlü bir monitör olacağını söyleyebiliriz net bir şekilde bunun. Yine Asus'a ait işte Sonic Master'dı ve benzerdi birçok teknolojiyle donatılmış. Ek olarak da daha az mavi ışık yayan göz koruyucu bir seçenek filtre. Daha var. O filtreyi de aktif ederseniz daha düşük mavi ışık vererek tabii renklerden birazcık orada
feragat
ediyorsun ister istemez ama gözlerinizi daha az yoran bir oyun moduna da kavuşabiliyorsunuz. Henüz daha fiyatıyla ilgili bir bilgilendirme yapamamış ama resimlerde gördüğümüz kadarıyla gerçekten çerçevesiz yapısı oldukça şık duruyor monitörün. Çözünürlüğün de yüksek oluşu, tasarımcıların filan da tasarım yaparken mesela ben video işliyorum. İki monitör gerçekten çok işimi görüyor. Ortada çizginin olması çok böyle sizin moralinizi bozmadan masanızda iki tanesine yer verebileceğiniz, kimi zaman üç tanesine yer verebileceğiniz bir cihaz olmuş.
Yani işte böyle bir teknoloji yine ofise gelirse...
Tabii sana denet, lazım. Sana denettirim
ben falan. Ben de deneyeyim Mesut'cum. Evet. Bizde yok biliyorsun.
Şimdi donanım haberin donanım teknolojileri konusunda avantajı oluyor. Tavlalarda bize, oyunları bol bol oynuyorlar.
Mesut bize geliyor oyun var mı diyor. Ben de yukarı çıkıyorum yeni teknolojik neler
bizim
var.
Bizim test kısmına giren şöyle buradan ne alabilirim, neyi oynayabilirim diye bakıyor. Ben de aşağı girdim ve değiller böyle. Güzel falan. Bir şey var, birliktelik var yani bu konuda.
Evet, buradan geçelim 2015'in en iyi oyunlarının seçildiği The Game Awards 2015 arkadaşlar. Sabaha karşı 4'te gerçekleştirildi ve şöyle isterseniz hızlıca size geçeyim yılın oyunlarına. Yılın en iyi oyunu Witcher 3 olması gerektiği gibi. Ben burada tamamen bu seçime katılıyorum. Fallout 4 pekle niye? Sence hangi oyun olmalıydı? Ya tabii herkese, ki herkes her oyunu şey yapmak zorunda
değil. Şimdi herkese hitap eden bir oyun değil birincisi.
RPG. Ama herkese hitap eden oyun olması mı lazım yılın oyununun?
Yani da? Bence öyle olması lazım.
Peki herkese hitap eden oyun nedir abi?
Ya böyle aksiyon...
Just Cause 3.
Yani aksiyonun böyle birazcık daha bol oldu.
Tamam.
Ya da bu sene acaba yine Grand Theft Auto'yu mu seçseydik? Ya, PC çıkışıyla beraber değil mi?
Sen anladığım kadarıyla açık dünya oynayışına sahip her oyuna karşı...
Mesela Metal Gear Solid'i niye seçmemişler?
Metal Gear Solid en iyi aksiyon macera oyunu olarak geçiyor.
Ama en iyi oyun değil.
Oyunu olarak bir çürüş geçiyor. Çünkü vaat edileni her ne kadar downgrade demiş olsa da yerine gerçekleştirmiş bir oyun olduğunu inanıyorum. Gerçek bir RPG oyunu. Fallout 4 gibi değil. Tabii ki Fallout 4'ün... Bayağı bir biz konusunu işledik aşağıda tekrar tekrar konuşmayacağım ama buradan hızlı bir şekilde geçeyim ben. Yılın en iyi bağımsız oyunu Rocket League. Bu da çok konuşuldu.
Evet.
Hatta e-spor oyunu olma yolunda ilerliyor.
Ki bir de bütün tahminleri de böyle altı üst etti. Boyun tutar mı falan dediğin oyun.
Şunu söyleyeyim. Rocket League zamanında bambaşka bir isimle çıkmış ama hiçbir şekilde tutmamış. PlayStation 3'te çıkmış oyun. Doğru düzgün reklamını falan da yapmamışlar. Kimse de umursamamış oyunu. Daha sonra yapımcı ekip bunu alıyor. Ya biz nerede hata yaptık? Aslında elimizdeki konsept güzel deyip bir daha şöyle bir elden geçiriyorlar. Belki de bir reklamcı PR işin içine giriyor. Abi siz bunu güzel tanıtamamışsınız diyor. Ve tekrar piyasa ki PSN Plus'la çıkması da biraz
tetikledi
diye düşünüyorum. PSN Plus'ın etkisiyle birlikte bence yılın en iyi bağımsız oyunlar arasında liderliği almış. Ben burada Ori and the Blind Forest'ı bekliyordum açıkçası. O da çok başarılı
çok
bir oyundu.
Çok güzel bir oyundu ya.
Ama Rocket League almış burada. En iyi hikaye sunumunu Her Story isimli bir oyun almış. Her Story'yi duydun
oynamadım
mu herhangi bir şekilde?
Oynamadım bilmiyorum.
Bir macera oyunu. Biraz point and click tadında psikolojik bir macera oyunu. Gerçek karakterler var. Gerçekten de bir bayan karakterin, bir suçlu bir bayan karakterin hikayesini anlatıyor. Beril de canlı yayında oynamıştı. Bir şekilde canlı yayın tekrarına ulaşıp izleyin derim arkadaşlar.
Bir şekilde dediğin yolu yok mu kolayının?
Var. İşte bizim Twitch kanalına girmeleri lazım ya da YouTube'a girmeleri lazım. İki farklı yöntem var. Doğru söylüyorsun. Benim orada birazcık daha açmam
yani
lazım.
Bir şekilde
artık nasıl bulursanız bulun. Gülsünden oldu benimkisi. Google'da falan aratın diye. En iyi sanat yönetmeni Ori and the Blind Forest olmuş ki görsel olarak gerçekten de çok başarılıydı.
Güzeldi.
En iyi shooter multiplayer oyunu. Kapatıyorum.
Call of Duty mi seçmişler?
Hayır.
Battlefield mi?
Bilemeyeceksin abi. Ama seni zorlamak istiyorum.
Ne seçmişler?
Nintendo cephesinden gelen bir oyun diyeceğim. İyice Super Mario'nun shooter oyunu çıktı mı acaba diyeceksin. Splatoon diye bir oyun çıkmıştı hatırlıyor musun? Bir gözüne çarptı.
İsmini bile hatırlamıyorum. Hani oyunu hatırlıyor musun? İsmini hiç duymadım.
Şu anda arkadaşlar da ekrandan gülüyorlar. Karakterlerin mürekkep balığına dönüştüğü ve etrafı boyadığı
tamam,
bir oyundu bu.
Tamam. Şimdi isminden çıkartamadım. Oyunu biliyorum.
Oyunu hatırlıyorsun değil mi? Şöyle bir şey. Mürekkep balığı olarak boyaların arasında yani, geziyordu falan.
Paris oyun haftasında da millet onun peşinden koşuyordu çoluk çocuk.
Çok güzel bir konsepti var aslında. Garip bir şekilde Nintendo Wii U'nun Ethernet girişi bile yok. Wi-Fi bağlanmak zorunda kalıyorsun. Alternatif bir aparat almadığın müddetçe ama başarılı da olmuş bir oyunu. Tamam haritalarında bazı sıkıntıları var. Mesela bazı saatlerce sadece belli başlı haritaları oynayabiliyorsun ama Star Wars Battlefront'a da baktığında 8 harita var. Bunun 4'ünü zaten adam akıllı belli başlı modlarda oynayabiliyorsun. Tabii şimdi Türkiye'deki oyuncuların biraz bakış açısı farklı. Yani Call of Duty dururken, ne bileyim Halo dururken niye bu oyun seçilmiş diyebilirler ama gerçekten de bir denemek lazım. Benim de burada şahsi favorim Halo 5
Guardians. Başı çok kalabalıktı bu oyun yalnız. Biz oynamadığımız, konsola sahip olmadığımız için bilmiyoruz ama.
Ha, evet çok başarılı bir oyun ama ben Halo 5 Guardians'ın multiplayer modunu da seven birisi olarak ikisi arasında gidip geliyorum. Buradan geçelim en iyi aksiyon macera oyununa. Metal Gear Solid 5 Phantom Pain bir gizlilik oyununun açık dünyaya uyarlanabilecek
en mükemmel en şekilde hali. Evet,
kesinlikle Hideo Kojima güzel bir iş başarmış. Bazı arkadaşlar her ne kadar bu gerçek Metal Gear oyunu değil dese de.
Ya yarım kalmış bu oyun belli her yerinden. Ya Act 2'ye geçtim ben daha yeni. Oyun çok uzun sürdüğü için. Act 1'in devamı ya. Aynı görevleri bir daha yaptım çok oldum. İlk defa
şunu söyleyeyim.
Assassin's Creed sonrası, Assassin's Creed 1 sonrası ilk defa böyle bir şok yaşıyorum.
Belli bir süreden sonra oyun kendini tekrar ediyor.
Aynı görevleri yapıyorum tamam. Ne tekrar etmiş
aynısını
hissi.
Yapıyorsun.
Aynı görevi yapıyorum
biliyorum,
ya.
Biliyorum. Yani oyunu bitirdim ben de. Ama burada şunu da altını çizmek istiyorum. Game Awards'ta Hideo Kojima'nın gelip de ödül almasına engel olmuş Konami. Onun yerine Venom Snake'i seslendiren aynı zamanda 24 dizisinde de var şu anda Kiefer Sutherland gelip ödül almış. Artık bu nasıl bir nefret veya nasıl bir şeyse
aralarında bayağı bir
aralarında nasıl bir
ya.
Muhabbet varsa Hideo Kojima'nın o sahneye çıkıp kendi yaptığı oyununun ödülünü almasına engel olmuş. Burada bazı arkadaşlar şey diyorlardı mesela Metal Gear Solid 5'te her yerde Hideo Kojima görüyoruz diye eleştiriyorlardı ki basınca tuşa geçiyorsun onu. Niçin adını adamın her yere yazdığını görüyorsunuz? Adamı bugün kendi yaptığı oyunun ödülünü bile almaya çıkartmayan bir Konami varsa karşımızda.
Herhalde ondan kusmuştur adam. Ne yaptın hacı demiştir ya. Bu ne dedim?
Bu ne lan her yerde?
Oyunda bir el bitiyor. Hideo Kojima. Bir el bitiyor. Yapanlar Hideo Kojima.
Ama bir basışta geçiyorsun abi ya. Ne olacak?
Basmayayım abi görmeyeyim. Seçenek sunsun. Hideo'yu görmek istiyor musun?
Hideo'yu görmek istemiyorum.
İstemiyorum.
Oyunun içine bile kendini koymuş adam biliyorsun değil mi? Öyle bir söz konusu. En iyi spor yarış oyunu yine Rocket League var burada. Ne FIFA 16 ne Pro Evolution Soccer almış yürümüş burada da. Ve en iyi dövüş oyunu ki bu kategoride zaten çok fazla oyun yok. Mortal Kombat 10 var. Mortal Kombat 10'da. Yani başka oyunlar olsaydı zannedersem.
Ne kadar vasat bir yıl geçmiş be.
Abi bu yılın işte en dişe dokunur oyunları Witcher 3. Yani Fallout 4 de güzel oyundu aslında. Kötü değildi ama evet. Witcher 3, Metal Gear Solid 5. Bunlar zaten şimdi konu alıp gidecek. Ben devam edeceğim konuşmaya. Kesiyorum.
Just Cause 3 ile devam edelim.
Bak Mesut nasıl seviniyor.
Ben videolarını falan izlerken çok büyük keyif alıyordum ama doğal olarak oyun çıktı ve insanlar beğenmediler.
Niye? Ya performans
çok, ya, performans sorunun ötesinde bir de çok boş geldi bana harita ve taha. Böyle...
Ya ne yapmışlar biliyor musun? Aslında aynı harita. Sadece coğrafi yapıyı değiştirmişler.
Çok keyifli.
Coğrafi yapıyı değiştirmişler. Daha fazla işte girinti çıkıntı var.
Eğlence var. Araçlar falan keyifli. Falan. Harita biraz daha da olabilirdi. Neyse ama asıl PC tarafındaki performans sorunundan bir tanesi de Just Cause 3 motorunun SI ve Crossfire gibi çok da GPU setuplarına uygun olmaması. Kurulumlarına.
Konsol cephesinde de çok ciddi performans sıkıntıları yaşayan bir oyun. Bugları bir tarafa performans sıkıntıları
şimdi
var.
Şimdi yani. Nvidia tarafından resmi bir açıklama geldi. Dediler ki SLI desteklemeyin, motor desteklemeyin. Yani benim sürücü tarafında yapabileceğim bir şey yok. AMD tarafına bakıyorsunuz Fury X2 gibi bir canavar hazırlıyorlar o tarafta. Ama 2 GPU var. Yani ne yaparsanız yapın bazen oyunlar desteklemediği zaman bu şekilde kalabiliyorsunuz. Keza Batman'den de açıklama geldi. Onda da SLI desteği yok.
Kaldırdılar zaten herhalde. Vardı da ilk başlangıçta daha sonra kaldırdılar.
Tamamen
herhalde.
Kaldırdılar. Değişik bir şey oldu. Emine desteğiyle çıkıp zaten SLI desteklemeyen bir oyun. Değil mi? Efsane orada. Bir diğer olayda diyeceksiniz ki ikisi bir de bunun ne işi var ama benim hani merakla beklediğim bir seri. Batman vs. Superman'in bir 3 dakikalık fragmanı yayınlandı. Dedim bu bayılırsın. Film de kötü. Yok be. Niye? Ben fragmanı izledim. Batman'i sümük gibi bir adam yapmışlar. Yani sülük gibi öyle diyeyim.
Ben Affleck'ten dolayı biliyorsun.
Abi Ben Affleck'ten de değil. Senaryoda da şey var yalnız. Yani Superman böyle babası gibi falan öyle bir karizma kalmış ki Batman yanında. Batman tamam abi neredeyse şey diyecek böyle.
Yok dağıtacak onu
bir
sen merak
etme. Bir de bir tip
etme.
Yapmışlar. Dağıtacak da konu gereği. Çok kötü olmuş ya. Ben Affleck falan da hiç yakışmamış adama.
Ya özellikle işte bu Christian Bale muhabbetinden
sonra.
Bir de sonra,
o elbise nedir? Elbise nedir ya? Hani...
Ama o şey işte zaten. Çizgi romanında da öyle.
Çizgi romanda çok daha karizma.
Ya, tabii canım abi. Ya şey olarak diyorsun sen hani çizgi romanı oranla daha kötü
Batman
olduğunu
düşünüyorsun. Batman Episode 2'yi izle sen mesela orada filan bambaşka
ben
bir Batman var.
Ben de yakından takip ediyorum da şey olarak zırh olarak ben
zırh
acaba
olarak
şey
benzer.
Mi garipsedin diye düşündüm. Hani normal Batman tasarımına
göre. Ya hiç yakışmamış. Bir de diyorum ya o çizgi romanı eğer okuyup bir de çizgi serisini takip ettiyseniz onu çizgi film serisi animasyonunu.
Aynı şekilde animasyonu da var arkadaşlar.
Oradaki Batman'den buradaki Batman'in pek bir alakası yok. Bir de senin içine çekler gibi duruyor.
Ya şey gibi ya, şimdi Disney tarafından satın alınınca Marvel bu Avengers olayına girişti. Kahramanların hepsini bir araya getirme muhabbetleri oldu. Orada da biliyorsun Civil War'un da bir tanıtım videosu.
Orada Spider-Man yok, millet nasıl olacak falan diye konuşuyor mesela.
İşte şey var orada, Karadul falan filan. Evet. Spider-Man'i niyeyse şöyle bir Iron Man'li bir olaya dahil etmediler. Örümcek Garip. Adam da zaten bir üçleme yaptı. Olmadı, sonra bir Amazing Spider-Man'e döndü. O da pek tutmadı zannedersem. En azından ben beğenemedim.
Evet türlü. Ben de sevmedim.
Ama... bu şeyden sonra...
Sonra o seriyi mahvetti be.
Avengers'tan sonra DC dünyası da biz de bir araya getirelim diye bir şeyi de yapıyorlar biliyorsun. Bu Joker'in başını çektiği...
Ama zaten onların şeyi var.
Suicide Squad diye bir film daha var.
Kötü İnşallah onu da mahvetmezler.
Oldu. Ya orada Leto, ne Leto'ydu? Bir şey, soy ismi... Adamın sadece soy ismi kaldı aklımda. Adam çok güzel bir Joker performans sergiledi. Ki ilk çıkan haberlerinde adama demedikleri lafı bırakmamışlardı ama...
Ya sen Leto bakma.
Çok güzel bir Joker performansı bizi bekliyor diye düşünüyorum. Benim de böyle bir sinema konusunda içimi dökmüş oldum.
Evet, bakalım. Siz de düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ben trailer'ı çok beğenmedim ya.
Ya fena değil ama zaten şeyde yaşlı duruyor. Hani Batman, Bruce Wayne yaşlanmış.
Zaten yaşlı. Biliyorsun o seride de yaşlı tabii, Batman artık. Yaşlı. Yavaş ondan iş geçmiş ama Batman Episode 1'de işte bir daha bir olaya katılıyor. 2'de tamamen dahil oluyor işe. Şöyle bir olay var. Batman zekasıyla ön planda olan bir karakter. Ve Superman yani o dünyayı şöyle anlatayım. İşte Superman... Her şeyin en güçlüsü. Dünyadaki en güçlü. Amerika'yı temsil ediyormuş. Biliyorsun değil mi Superman aslında renkleriyle falan. Canım. Yani süper güç.
Aslında süper kahramanların hepsi Amerika'yı temsil ediyor.
Evet işte en süper o. Ama Batman de stratejik zekası olarak dünyada üstün olmayan bir insan. Ve stratejik zekası gereği de Superman'in falan her şeyi alt edebilecek bir güce sahip.
Bir de teknik kapasitesi de var. En Bruce güçlüsü. Falan
yani. Tabii bir de ya Superman dediğin adama kriptoniti bir bağlıyorsun.
Bitti işte.
Bitti gitti. Zaten kriptonit bazlı bir mermiyle vuruyor bir bölümde de Superman'i.
Şey bilirsin. Düşünsene kriptonitten yapılmış bir kelebek var. Batman çıkarıyor.
Ona gerek yok. Silahla vuruyorlar Superman'i.
Yok şey olarak diyorum.
Mesela bunların
tinercik.
İşte DC'nin o bütün karakterlerin içinde bulunduğu bir Wonder League miydi onun ismi?
Şeylik. Nelik?
Biliyorsun değil mi? İsmini unuttum işte.
Aa, Wonder Woman da var bu arada.
Wonder Woman da
ben
var.
Ben şunu söylemek istiyorum. Wonder Woman biraz dolu dolu bir bayandır. Burada biraz bana çiroz gibi geldi ya.
Ya ben dediğim gibi film bakalım inşallah hayal kırıkları atmaz. Ben Man of Steel'da da çok fazla şey bekliyordum. Filmi bir izledim.
Yok.
Hani söylüyorum bunu ama Shorty'yi de öğleden sonra böyle can sıkıntısından kanala geçerken bir filme rastlarsın bakarsın ya neymiş diye. Tam o kaydede bir filmdi Man of Steel.
Shorty'yi de zamanında nasıl bir izlenim bıraktıysa. Ben de. Benim de direkt aklıma geldi. Shorty'yi de gece yarısında yayınlanan aksiyon filmleri.
Dandik dundik böyle. Tam o filmlerden bir tanesiydi. Bunu da öyle yapacaklar herhalde bilmiyorum.
Bakalım inşallah hayal kırıklığı olmaz. Sonuçta bunlar ne kadar başarılı olursa bizim için de o kadar iyi.
Evet o kadar keyifli deneyim geçiriyoruz.
Ya beni heyecanlandırdı ama bir Civil War kadar heyecanlandırmadı açıkçası. Orada daha böyle bir
Civil War değil de Winter Soldier yani. Bence o seride çok güzel böyle işlenmiş. Winter Soldier mükemmel bir film. İzlemediyseniz bakın derim. Gerçekten müthiş aktarmışlardı. Mesela Batman'in de Beginning diye bir tane şey yapmışlardı. Begins diye. Bilirsin Batman'i tekrar bir ele almaya başladılar ilk filmi.
Üçlemeyi mi diyorsun yeni?
En son Batman serisinin başı.
Batman başlıyor.
Evet Batman Begins diye başlamıştı. Hı-hı. Mesela ondan sonra da ben tat alamadım. Mesela o da benim için hep ayrı bir yere sahiptir.
Kara Şövalye yükseliyor falan filan.
Onlar zaten şey filmlerdi ya biraz.
Aa beğenmedin mi?
Beğenmedim.
Çok güzeldi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün sinema sektöründe bu süper kahramanların daha vurucu bir şekilde böyle işlenmesinin temel sebeplerinden birisi bence odur. Hani Batman üçlemesi var ya Batman Begins ile evet. Birlikte başlayan müthiş bir popülarite. Günümüze uyarlama.
Iron Man çok... de tabii şimdi orada şey. Iron Man bakma, de. Iron Man ayrı bir epik yere sahip. Iron Man'den bir o kadar iyiydi ki 2-3 kötü olmasına rağmen o birin gazıyla devam gitti. Ettiler
bir
zaten.
Bir de şeyi çok iyi buldular.
Hani evet tabii oyuncu.
Aktör
şimdi...
Robert Jr. Adam zamanında uyuşturucudan falan yatmış bir adam biliyorsun değil mi?
Onun çok güzel filmleri var ama onun kötü filmi yok zaten.
Yok evet başarılı. Yani yok hayır ama... şunu demek istiyorum. Adam nereden nereye gelmiş? Evet. Mesela adam diyor pişman mısın? Pişmanım falan filan. Adam bir zamanlar diyor. Sıkıntılar yaşamış. Belli başlı şeyler geçmiş başından ama.
Ya onlar da şey sıkıntısı var. Zaten Jim Carrey'in de şu sıra sosyal medyada filan dolaşıyor ya. Zengin olup işte her şeye sahip olduğunda mutlu mu olacağını düşünüyorsun. Mutluluk farklı bir şey diye.
Tabii canım sen şeyi biliyor musun? Ya hani... çok konuda acayip. Keanu Reeves'in bir şeyi var metroda.
Yok.
Şöyle duruyor. Adam düşün Matrix üçlemesinde falan oynamış. Ben çok sevdiğim bir aktör. Metroda böyle düşkün gibi yanına bir tane kadın geliyor kalkıyor yer veriyor falan. Çok şey bir insan yani böyle mütevazı bir insan falan.
İşte farklı diyor ki mutluluk var. Farklı bir şey diyor. Hedefin olsun diyor. Hedeflerine ulaştıkça kazanırsın ama diyor bu hedeflerin para ve şey olmasın diyor. Şöhret çünkü bunlar diyor mutluluğu getiren şeyler değil falan diye anlatıyor. Oraya geleceğim. Demek ki adam da onlarla mutlu olmamış başka şeyler denemiş işte.
Kesinlikle değil.
Çünkü çok fazla paraya kavuşuyorlar be Talha.
Ya işte
uçup bir de Amerika'dasın fazla kazanıp az harcıyorsun. Öyle bir şey var. Şimdi Amerika'nın öyle bir özelliği var bak. Bizim ülkede az kazanıp çok harcıyorsun bir şey almak için. Orada çok kazanıp az harcıyorsun. Ne kadar değişken değil mi?
Wolf of Wall Street geldi aklıma.
Değişik şey. Of, O filmi de izleyin, izlemediyseniz.
Ama müthiş ya. Ama annenizle babanız da izlemeyin. Ya arkadaşlar sakın.
Ama mükemmel bir film ya.
Tabii canım müthiş yani. Ya. Gerçekten ben Leonardo DiCaprio'dan öyle
zaten
bir şey
beklemiyordum. Zaten ben Leonardo DiCaprio'nun her filmini zaten ben çok bir keyifli izliyorum.
Ya ben de hani öyle bir filmde rol alacağını hiç hayal etmemiştim.
Ama nasıl bir performans var. Canım, her bir karakter ayrı bir efsane.
Adama bir Oscar vermediler, ben onu üzülüyorum.
Herkes onu konuşuyor ya.
Deyip ben neyse, buradan artık oyun haberlerine geçeyim. Benim zaten 3 tane haberim kaldı. Hatta 2 haberim var. Bir tane kısa kısam var. Ya da sen istersen...
Sen devam et. Senden sonra ben alayım. Ondan sonra da devam edelim.
Peki tamam. Quantum Break'in yılın oyunları ödüllerine özel bir yeni tanıtım videosu yayınlandı arkadaşlar. Bu tanıtım videosunun aslında oyun içi oynanış videosu olması bekleniyordu. Öyle bir açıklama yapıldı. Ama ve lakin sinematik bir tanıtım videosu yayınlandı. Bu tanıtım videosunda benim bu sene içerisinde merakla beklediğim bir oyun, Mesut, bayılıyorum. Yani Uncharted 4, PlayStation 4 için neyse, Quantum Break de Xbox One için o bu sene bence en güzel cevap olduğunu düşünüyorum ben. Yayınlanan tanıtım videosu da hikaye üzerine arkadaşlar, ana karakterimizin gözünden zamanı durdurma, hataları geriye sarma üzerine giden bir felsefe yapılarak.
O da mutluluk vermiyor gibi.
İşte zamanı geri sayıyorsunuz işte, olmuyor, her seferinde geriye gittiğinizde aslında farklı bir şey değiştiriyorsunuz vesaire vesaire diye giden bir tanıtım videosu var. Quantum Break'in ben çok önemli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Hikaye odaklı oyunların azaldığı, artık shooter oyunlarının çoğunun hikaye modundan feragat ederek sadece multiplayer moduyla çıktığı, Rainbow Six Siege, Evolve, Titanfall,
evet,
Star Wars Battlefield, Star Wars gibi bir markanın hikaye modu olmadan sadece multiplayer moduyla çıkması apayrı bir konu başlığı, ama diğer tarafta Witcher, Fallout gibi, Quantum Break gibi oyunların da böyle hikaye moduna odaklı olarak çıkması, oynanış dinamiklerine özen göstermesi, hikayeye önem göstermesi benim için çok kıymetli bir hale gelmiş durumda.
Bir de oyunun tanıtım videolarından görüldüğü kadarıyla da oynaması keyifli olacak gibi.
Keyifli
gibi
olacak diye inanıyorum ben. Adamlar nihayetinde Max Payne'le birlikte işte zamanı yavaşlatma, Alan Wake'le birlikte yine zamanı daha farklı bir şekilde kullanarak bizi korku oyunun içerisine hapsettiler. Quantum Break'le birlikte yine bir aksiyonu, evet, farklı bir zaman manipüle etme yöntemiyle birlikte bizlere sunacaklar.
Şimdi sizi Birleşik Arap Emirlikleri'ne götüreyim. Orada bir proje var ve 2018 yılında adamlar 1 kilometre uzunluğa sahip bir gökdelenle gökdelen rekoruna sahip olmayı umuyorlarmış. İki tane isimden bir tanesine sahip olacakmış. Bir tanesi Kingdom Tower, Krallık Kulesi tarzında. Bir de Jeddah Tower, Cidde Kulesi. Cidde yapılacağı için.
Jeddah Kulesi dedi zannettim.
Cidde'ye yapılacakmış. Herhalde Jeddah diye yazılmış ama Cidde diye okunuyor herhalde onlarda da. Ciddiye yapılacak bir kule bu. 2.2 milyar dolara mal olacakmış. Yorumlara baktım. Hak verdim. Arkadaş, Dubai'ye diktiniz o kuleleri. Hadi Arap Emirlikleri diyorsun, bilmem nereye diktin. Bir sürü aç sefil bilmem ne insan var. Ben bir proje, büyük bir şey atalım şey görmedim. İşin garibi yani, buralara gidiyorsun, hep ne Kızılhaç diyor, bilmem ne diyor. Haç. Sonra biz onu Kızılhaç yapmışız filan. Hani birazcık.
Dünyanın en şatafatlı hipodromu şeydi. Adını sen getirin. Çok üzüm. Riyad'daydı yanlışım yoksa.
Halbuki o petrol parasıyla dünyadaki belki açlığı bayağı bir giderebilirler ama ben Araplardan falan böyle bir şey görmedim. Çok enteresan bir şey var. Hep bu büyük yardım kampanyaları falan acaba reklamını yaptıkları için midir bilmiyorum ama diğer taraftan batıdan geliyor. Belki işte de zenginler böyle bir bağış yapıyorlar, bir yardım kuruluş kurup oraya bir şeyler bağışlıyorlar, oradan onu dünyaya.
Bizde ibadet gizlidir, belki adamlar gizli yapıyorlar.
Belki herhalde.
Adam zekatını gizli gizli veriyordur belki.
Yani ama bu kadar gösteriş şey, ya bir bilimsel bir atılım yap değil mi? Bir kilometre kule dikince ne olacak
ya
yani?
Adamlara işte Allah vermiş kara şeyi, altını. Petrol çıkıyor
oradan. O da oradan, iyi mi kötü mü belli değil. Olan her yer karışık zaten.
Yani evet, sıkıntılar içerisinde. Yani işin arka planını bilmediğim için, ama ben de tabii ki işte 6-7 yıldızlı oteller vesaire bana gereksiz geliyor.
Çok
yani
aşırı ya.
Diğer tarafında.
Çok aşırı yani.
Afrika'da gözümün önünde ya da Afganistan'da günlüğü 1 dolardan 2 dolardan çalışan adamlar varken böyle şatafatlı şeyler yapmak. Hani Müslümanlık da değil, insanlık olarak diyelim.
Evet.
Temelinde insanlığa ne kadar yakışır.
Değil. Evet, ne yazık ki.
Tartışılma konusu.
Japonlara geçelim. Japonlar da çok enteresan bir cihazla karşımıza çıktılar. Şimdi atık kağıtların geri dönüşüm dediğiniz olay, biliyorsunuz ne yapıyor? Toplanıyor kağıtlar, fabrikalara gidiyor. Devasa fabrikalar işleniyor vesaire. Yani. Böyle bir sürü süreçten geçiyor. Uzun bir süreç. Onun yerine çok enteresan bir cihazla artık ofisimizde bunları yapabileceğiz. Çünkü uzun süre Ar-Ge çalışması yapılan yeni cihazla beraber 2,5 metre uzunluğuna sahip döküman geri dönüştürücü kağıtlarınızı bembeyaz olarak tekrar sana geri verebiliyor.
Harika.
Ve hatta burada bir tane değer vardı. 14 kağıt veya 8 saatte ortalama 6700 yeni kağıt üretebiliyormuş.
14 kağıta?
Dakikada 14 kağıt üretiyormuş. 8 saatte de ortalama 6700 kağıdı eline veriyormuş.
Ben
koşturup
atırıyorum ama bana tekrar A4'te çıkarıyor.
Mesela basıyorsun ya A4 kağıtları tıkır tıkır tıkır. Artık işleri bitti, yok edeceksin. Cihaza veriyorsun. Lüflerini ayırıyor. Renklerini siliyor. Beyaz koordinasyonu yapıyor. Onda bir renk şeyleri de var. Ona göre beyaz ayarını yapıyor. Ya da mavi kağıt istiyorsun, kırmızı kağıt istiyorsun. Ona göre kağıdı renklendiriyor, çıkış veriyor.
Son derece başarılı bir girdi.
Gelecek sene Japonya'da
çok iyi.
Evet, gelecek sene Japonya'da piyasaya sürecekmiş genel olarak bu cihazı. Ve fiyat konusunda tabii bir açıklama yok ama.
Darısı poşetlerin başına.
Değil mi?
Ben böyle bir şey, bir de poşetler olsun, her evde olsun, muhteşem olur ya.
Ford'la devam edeyim ben. Poşet tabii kısmını hiç yorumlamadan kısa kısa hızlandıralım biraz diye. Ford'un araçlarında Sync isimli bir tane bilgisayar sistemi var. Genel olarak eğlence sistemi bu. İşte sesli komutlarınızı algılıyor, telefonunuzu bağlıyorsunuz, iletişime geçiyor onunla vesaire. İnteraktivite kuruyorsunuz. Ve bu sayede de gideceğiniz yere gideceğiniz zaman telefonunuzun gücünden yararlanarak işte daha rahat yer buluyorsun. İnteraktif olarak telefonun içindeki içerikleri bilgisayarda görüntüleyebiliyorsun vesaire vesaire.
Kopilotumuz.
Evet, şimdi Siri desteği de eklemişler. Bu sayede Siri'ye komut veriyorsun. Bana şu müziği çal, beni şuraya götür vesaire tarzında. Hiç dokunmadan artık o telefonun bulut gücünden yararlanarak arabana hükmedebiliyorsun. Beni şuraya götür, en yakındaki işte benzinciyi bul, oraya doğru yönlendir, şu müziği çal vesaire tarzında. Güzel bir özellik olmuş. Bütün arabalarda görmek istediğimiz sistemler bunlar. Umarız bizim arabaya da bir güncelleme çıkar. Bu güncellemeyle verilmiş çünkü. Biz de Siri'den yararlanmaya başlarız araçlarımızda. Xbox One oyunlarını HoloLens'e aktarabilecekmişiz. Bununla ilgili bir demo da yayınlandı. Enteresan geldi bana.
İşte bir uçtan bir uca götürüyorsun ekranı. İlginç bir çalışma. Yaptığın İlginç yerden oynayabilirsin aslında.
Böyle. Oynayabilirsin tabii ama...
Ben bunu çıplak gözle görmedim müddetçe. Kesin ip vardır demeye devam
ya,
edeceğim.
HoloLens'in biliyorsun videolarını da gösterdik. Biz şu kadar bir alanda görüyorsun ya. Bu gösterilenler yalan biraz bu videolar. Yani böyle değil olayın deneyimi ama enteresan olmuş. PC aktarabiliyordun. HoloLens'i niye aktaramayasın? Windows 10 çalışıyor zaten arka planında. Ama geliştiricilerin üstünde çalıştığını gösteriyor sistem üstünde. Samsung Almanya'dan sonra İngiltere'de de kamera pazarından çıkıyor. Firma biliyorsunuz dizüstü bilgisayarından pazarından çıkmıştı Avrupa'da bazı ülkelerden. Yavaş yavaş çekiliyordu pazar küçülüyor diye. Şimdi de fotoğraf makinesi pazarının gitgide küçülmesi, kompakt makinelerin yeni cep telefonlarının fazlasıyla alması firmanın bu alanlardan da çekilmesine neden oluyor. Aslında kötü ürünleri yok. Son dönemde çıkarttığı aynasız fotoğraf makineleri oldukça fazla ilgi gördü ama işte pazar küçülüyor, karlılık azalıyor. Onlar da farklı sektörleri güçlerini aktarmak adına böyle kararlar alabiliyorlar. Nokia yeni bir sanal gerçeklik kamerasıyla gündemi oluşturdu. 60 bin dolara satılacak. Her biri 2K çözünürlüğe sahip 8 kameradan aldığı güçle beraber sanal gerçeklik kaskları için 3 boyutlu ses kaydetme özelliğiyle yeni filmlerin çekilmesine olanaklar sağlayacak bir kamera üstünde çalışıyorlar. Ve bununla ilgili bazı görseller paylaştılar, videolar paylaştılar. 2K olması kameraların kendi tercihleri tabii. Bildikleri bir şey vardır ama bana garip geldi. 60 bin dolarlık fiyatıyla da profesyonellerin hedeflendiğini anlamışsınızdır. Firma bununla beraber sanal gerçeklik filmlerinin çekilebileceğini düşünüyor.
Evet, sinema sektörünü nasıl etkileyecek bir de onu görmek lazım.
Evet, hep beraber göreceğiz. Sinema sektörü bunları çok çabuk kabul etmiyor. Çünkü yönetmeninden kameramanına, ışıkçısına, kurgucusuna sanal gerçekliği bir kez sindirmiş olmaları ve özümsemiş olmaları lazım ki film çekebilsinler. Senaryo yazarı dahil.
3D'yi çok güzel kabul ettiler ama geçiriyorlar sinemada.
Ya o biraz yalan olay oldu. McLaren'dan sıra dışı bir Formula 1 konsepti gördük. Gelecekteki Formula 1 arabaları böyle olabilir diye bir araç gösterdiler. Araç gerçekten de gelecek temasını oldukça fazla taşıyor. Lastiklerin etrafının kaplandığını görüyoruz. Burada işte sensörler lastiği okuyorlarmış. Aynaları yok. Kameralarla pilota zaten işte arka tarafında, sağında solunda olanlar bildiriliyormuş. Pilotun bir kafesle korunduğunu görüyoruz. Artık üstüne bir cam geliyor. Bir kokpiti var pilotun. Açıkta değil kafası. Değişik bir araç olmuş. Bakalım gelecekte insansız formül araçlarının yarışacağını konuşurken biz bu tip bir araç konseptiyle karşımıza çıktılar. Gelecek temasını taşımamasına inandığım kısım da işte içinde insana yer verilmesi. Bence gelecek konusunda insan olmayacak. Neden derseniz gelecek sene arkadaşlar Formula E'de sürücüsüz araçları yarışıyorken göreceğiz.
Sence bu ilgi çekici bir şey mi? Mesela insanlar hani pilotlarla...
Beni çok heyecanlandırdı ya.
Normal ne bileyim uzaktan kumandalı arabayı yarıştırmış gibi olmuyor.
Bu uzaktan tamam, kumandalı değil. Tamamen yapay zeka. Uzaktan kontrol etmeyeceksin. Yapay zeka yükleyeceksin. Yapay zeka karar verecek ona.
Ya ne kadar başarılı olabileceğini de o zaman
evet, göreceğiz. Evet, işte mühendisliği burada göreceğiz. Mühendislik farkları. İnanılmaz bir şey olacak daha.
Yani sonuçta yarışlarda o anlık kararları verme...
Robot verecek onu.
İşte onun ne kadar başarılı olursa bunu diğer...
Tabii otonom araçları daha hızlı geliştirebilecekler. Beni en çok heyecanlandıran haber bu oldu. Elektrikli araçlardan sonra şimdi tamamen otonom araçların yarışacak olması. Bakalım Audi burada birkaç tane videoda sergilemişti. Kendi bir RS7 isimli spor araçları var. Onun otonom şekilde pistte hız rekoru kırdığından bahsediyordu. Bakalım deneyimlerini Formula E'ye aktarabilecekler mi? Orada yer araçları geçerek hız rekoru kırabilecek mi? Çünkü düşünsenize bir tanesindeki yapay zeka hatası kazalara neden olacak. İleride acaba şey... o kazadan kaçabilecek mi diyenin yapay zekası mesela? Böyle tam teknoloji firmalarının yarışı ya, inanılmaz bir şey.
Kesinlikle ileride
ben Google'ı falan da görmek isterim.
Robotları falan da bekliyorum ben. Boks maçları.
Müthiş olur işte. Düşünsene Google'ın robotu çıkıyor. İşte Microsoft'unki çıkıyor. Bu sefer fanatikliğe gerek yok. Göreceksin ağzını burnunu kim kırıyor orada.
Xbox One'ın bir robotu var. PlayStation'ın var. Orada. Birbirlerine dalıyorlar böyle.
Kırsınlar birbirlerini.
O bunun şeyi döner ha. Ticaret falan
olur. Çılgın olur ama ya.
Şey gibi böyle artık. Ne o? İddia gibi. Evet. Millet para yatırır.
Çılgın bir iş ama ya.
Hadi Sony ile Microsoft'da yine bir şey çıktı ha. Para çıktı. Ekmek çıktı burada.
Son haberimse fantastik bir olay. Şimdi resim çizmek için... Çizim yeteneğine sahip olmanız lazım. İşte hayal dünyasını o ellerinizle beraber bir kağıda ya da işte sanal dünyaya aktarabilmek adına. Ama sözlerinizle de artık resim çizebileceksiniz. Yeni geliştirilen bir teknikle mesela şöyle diyorsunuz. Bir adam olsun, adamın sırtında inek olsun. Güneşe doğru baksınlar. O algoritma dalıyor bunu, resme çeviriyor. Gerçekten çok enteresan resimler ortaya çıkmış.
Güzel, böyle iki tane sevgili alacaksın. Pembe panjurlu bir evimiz olsun.
Hani işte öyle anlatıyorsun, o da resim yapıyor mesela. Öyle çok değişik bir fantastik bir proje olmuş. Umarız yakın zamanda, şu an için browser altında bir kapalı beta testi yapıyorlar ama umarız yakın zamanda tablet ve cep telefonlarında görürüz. Keyifli keyifli resimler çizer paylaşırız.
Bilmiyorum.
Bir tane resim var mesela, inekler inek üstünde işte eşek, onun üstünde köpek falan sıralanmışlar böyle sırt sırta.
Bir an mızıkacılarını mı okumuş acaba?
Ama inek var en altta, tamam mı? Orada inek yok biliyorsun.
Herhalde yanlış okumuşlar.
Bir yıldıza bakıyorlar, bir adam da demiş ki yorumlarda bir kullanıcımız. Arkadaş acaba bunu söylerken ne anlattı, çok merak ediyorum.
Neyi, hangi şeyi yani, okuyordu ya da.
Neyi anlattı ya.
İlginç aslında, mesela düşünsene bunu bir çocuğa verdiğini.
Çok güzel şeyler çok çıkar ya yani. İnanılmaz
kendi
keyifli.
Kendi hayal dünyasından bir şeyler çizsin mesela.
Evet.
Son derece heyecanlı.
Hoşuma giden bir proje oldu.
Benim gibi o konuda özürlü olan ve çöp adamdan başka bir şey çizemeyen birisi için de hoş bir teknoloji olmuş açıkçası deyip buradan benim iki tane kısa kısa haberim var, onları vereyim. Fenerbahçe hayranı olup, Fenerbahçe tutkunu olup da halen FIFA 16'yı almamış olan oyuncular varsa onlara güzel bir haberimiz var. Fenerbahçe ve Euro EaSports FIFA Türkiye birlikleriyle birlikte arkadaşlar FIFA 16'nın kabını Robin Van Persie, Nani ve Fernando'nun süslediği özel bir FIFA 16 sürümü çıkacak yakın süre zarfında. Tabii ki de Feneryum mağazalarında bu oyunu alabileceksiniz. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları üzerinde satışa sunulacak olan, PlayStation 3 ve Xbox 360 var mı bilmiyorum ama zaten o platformlara da çıkmadı diye hatırlıyorum ben. İnşallah çıkmamıştır.
Evet.
Neyse, benim
yazarlar zaten
konuda.
Düzeltirler.
Yazarlar düzeltirler arkadaşlar bizi muhakkak. İlginç bir çalışma olduğunu düşünüyorum ben. Fenerbahçe tutkunları, Fenerbahçe hayranları Fenerbahçe ile alakalı şeyleri tüketmeyi çok seviyorlar. Bildiğim kadarıyla da zaten hani forma satışları vesaire de...
Feneryum kadar başarılı bir konsept henüz yok. Evet.
Fenerbahçeliler bu konuda biraz acaba zengin mi yani?
Tutucular. Takımlarını tutuyorlar.
Biraz daha şey, varlıklılar gibi geliyor bana.
Ya öyle tabii. Şimdi Fenerbahçe'nin genel olarak böyle şeyine baktığın zaman da yöneticilerine falan parayı harcayan tipler oluyorlar. Takımdan alan değil de takıma veren tipler oluyorlar genelde.
Büyük ihtimalle Fenerbahçeli olup da FIFA 16 ile alakası olmayan birisi sırf bunun için bile böyle bir koleksiyoncu bazında alabilir
evet.
diye düşünüyorum. Son haberim de Shadow Complex'ten, normalde Xbox 360 için çıkmış bir oyunda arkadaşlar. Castlevania tarzını seviyorsanız, Metroid tarzını seviyorsanız o tarzda oyunları sevenlere hitap eden bir yapısı vardı. Epic Games tarafından geliştirilmiş bir oyundu. Game Arts etkinliği içerisinde Remastered sürümü duyuruldu. Xbox One, PlayStation 4 için gelecek, PC için de gelecek. Ancak işin güzel tarafı, bir ay boyunca Shadow Complex, Aralık ayı boyunca arkadaşlar, PC'de ücretsiz. Bölüm sonu canavarına giriyorsunuz, Shadow Complex'in künyesini buluyorsunuz ve o künyeden son çıkan habere bakarak, o haberden ilgili linki bularak
evet,
arkadaşlar.
Biraz evvel hata yapmadı. Nasıl yaparsanız,
nasıl yaparsanız yapın demiyorum. Size direkt linki veriyorum. O linkten girerek oyunu ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Remastered sürümünü kaçırmayın derim. Çok keyifli bir oyun. Çok çok başarılı bir oyun. Özellikle böyle dallanıp budaklanan hikayeyi seviyorsanız, dallanıp budaklanan oynanış biçimini seviyorsanız Shadow Complex sizi uzun süre idare edecek başarılı bir yapım.
Evet, bu haberle de ikisinin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.